Ayrım 7.
Yalnız iyi ve dürüst zevkler mutlu eder insanı. Erdem'in kendisi bile bizi ister istemez bu türlü zevklere doğru iter. Yalnız bu zevklerdir bizi rahata kavuşturacak olan. Erdem, Ütopyalılara göre yaratılışa uygun yaşamaktır. Tanrı insanı yaratırken başka bir yol düşünmemiştir onun için. Yaratılışın ittiği yana giden insan, sevgilerinde ve nefretlerinde aklın sesini duyan insandır. Akılsa önce varlığı ve sağlığı borçlu olduğumuz Yüce Tanrı'yı sevmeye yöneltir bizi. Sonra da gamsız, kasavetsiz yaşamasını öğretir ve kardeşlerimiz olan başka insanlarla sevincimizi paylaşma isteğini verir bize. Gerçekten bütün zevkleri hor gören, kötüleyen, en asık yüzlü, en softa erdem adamı bile bizi kendisi gibi çetin işlere, eziyetlere, çilelere katlanmaya çağırırken başkalarını yoksulluktan, dertlerden kurtarmak için elimizden geleni yapmamızı ister bizden. Bu sert ahlakçı bile insanı avutan, kurtaran kişiyi insanlık adına över, göklere çıkarır. Demek ona göre de en soylu, en insancı erdem başkalarının acılarını dindirmekte, onlara umut ve yaşama sevinci vermekte, bir başka deyimle dünyanın tadına varmalarını sağlamaktadır. Peki ama başkalarına ettiğimiz iyiliği kendimize niçin etmeyelim? Tabiata aykırı gitmek değil mi bu? Çünkü iki yoldan birini tutmak gerekir. Hoş yaşamak, dünyanın tadını çıkarmak ya iyi bir şeydir ya da kötü bir şey. Kötü bir şey ise başkalarına onu sağlamak şöyle dursun, kimde varsa elinden almak, herkesi ondan korumak gerekir. İyi bir şey ise onu hem kendimiz için hem başkaları için isteyebiliriz, istemeliyiz de. Niçin başkalarına acıdığımız kadar kendimize de acımayalım? Kardeşlerimize iyilik etme eğilimini içimize sokan tabiat, niçin kendimize karşı zalim, insafsız olmamızı istesin? İşte bu düşüncelerle Ütopyalılar dürüst olmak şartıyla hoş bir hayat sürmeyi, dünyanın tadına varmayı bütün insan çabalarının amacı sayıyorlar. Tabiat böyle istiyor. Erdemli olmaksa onun isteğine uymaktır diyorlar. Onlara göre tabiat insanları yardımlaşmaya, hayatın sevinçli sofrasına ortakça oturmaya çağırır. Bu çağrı haklı ve akla uygundur. Hiç kimse başkalarının o kadar üstünde değildir ki Yaradan yalnız onu güzel yaşatsın. Tabiat herkese aynı bedeni, aynı sıcaklığı vermiş, aynı sevgiyle kucaklamış hepsini. Başkalarının rahatını kaçırıp kendi rahatını arttırmak tabiata karşı gitmektir. İşte bunun için Ütopyalılar tekler arasındaki anlaşmalar kadar yaşama kolaylıklarını da eşitlikle dağıtan, yani dünya tadını bölüştüren yasalara toz kondurmazlar. Kaldı ki bunları iyi bir kral doğrulukla koymuş ya da zorbaların ezmediği, dalavericilerin aldatmadığı bir halkın genel oyu istemiştir. Yasaları çiğnemeden mutluluğu aramak en akıllıca davranıştır. Ütopyalılar için herkesin iyiliğine çalışmaksa bir dindir. Kendi rahatını sağlamaya çalışırken başkasını rahatından etmek haksızlığın ta kendisidir. Buna karşılık başkasının rahatı için kendi zevklerimizden birazını olsun feda etmek soylu bir insan yüreğinin belirtisi sayılır. Ve böyle davranan insan zaten feda ettiği zevkten çok daha fazlasını bulur. Hem ettiği iyiliğin er geç karşılığını görür hem de iyilik ettiği insanın minnet duygularını feda ettiği zevkten daha tatlı gelir ona. Üstelik dini bütün bir kişi geçici bir zevki gereğinde feda edebilenlere Tanrı'nın tükenmez sevinçler vereceğine inanır. Demek oluyor ki Ütopyalılara göre bütün davranışlarımızın, hatta bütün erdemlerimizin amacı, son ereği keyiftir. Keyif dedikleri şey insanın doğal bir tat aldığı her ruh ve beden halidir. Doğal sözünü eklemeleri nedensiz değildir. Çünkü sadece duygularımız değil, aklımız da bizi doğal zevklere, keyiflere doğru çeker. Bunlar haksızlık etmeden aranan öyle zevkler ve keyiflerdir ki hem daha büyüklerine ermemizi önlemezler hem de sonları kötüye varmaz. Tabiat dışı birçok şeylere insanlar saçma bir anlayışla zevk adını vermişlerdir. Nesnelerin özünü değiştirmek, kelimeleri değiştirmek ellerindeymiş gibi. Bu tabiata aykırı zevkler, mutluluğa götürmek şöyle dursun, engel olurlar ona ermemize. Onlara kapılanlar, gerçek ve temiz zevkleri tadamaz olurlar. Düşünceleri uydurma bir zevkin peşinde yolundan çıkar. Tabiatın tat vermediği, hatta içlerine acılık kattığı nice şeyler vardır ki, gerçekten insanlar baş tacı etmiş, hayat için gerekli yüksek zevkler saymıştır onları. Oysa bunların çoğu hem özden kötü, hem de kötü tutkulara sürükleyicidir. Kendini beğenmişlerin boş gururunu bu soysuz zevkler arasında sayarlar. Böyleleri güzel bir giysi giyinmekle daha iyi olacaklarını sanırlar. Oysa iki bakımdan gülünç olur bu süs budalaları. Önce giysilerini kendilerinden üstün saymış olurlar. Çünkü işe yararlık bakımından ince bir yünlünün kalın bir yünlüden ne üstünlüğü olabilir? Sorarım size. Böyleyken bu sersemler kafasızlıklarını değil de yaratılışlarının başkalığını herkesten üstünlüğünü ortaya koyuyormuş gibi böbürlenip bir matah sanırlar kendilerini. Giysilerinin zengin gösterişlerine karşılık sade bir giyinişle göremeyecekleri saygıları, şerefleri beklerler. Kimse kılıklarını aldırış etmeyince de haksızlığa uğramış gibi kızarlar. İkinci olarak da aynı adamlar gerçeksiz ve başarısız olarak herkesten üstün sayarlar kendilerini. Başını kaldıran ve alçak gönüllü diz çöken bir dal kovuk karşısında duyduğumuz zevk doğal ve sahici bir zevk midir? Diz çökmek insanı sıtmadan ya da kol bacak ağrılarından kurtarır mı? Sahte zevklere kapılanlar arasında soylu denen kişiler de vardır. Bunlar kendi soyluluklarını düşünmeden gurur duyarlar. Bunların dayandıkları şey bir rastlantıdır. Bu rastlantı onların zengin atalardan ve özellikle zengin mal mülk sahiplerinden gelmiş olmalarıdır. Çünkü bugünkü soyluluk zenginlikten başka bir şey değildir. Böyleyken bu budalalara babalarından 5 para kalmamış olsa yine kendilerini soylu saymaktan geri durmazlar. Ütopyalılar ince elmas gibi değerli taş, incik boncuk düşkünlüklerini de soyluluk budalaları arasında görürler. Böylesi değerli taş meraklıları yurtlarında ve çağlarında değer verilen az bulunur ve güzel bir taşı ellerine geçirdiler mi kendilerini bir çeşit tanrı gibi görürler. Oysa aynı taş her yerde ve her zaman aynı değeri taşımaz. İncik boncuk meraklısı bunları sadece birer taş olarak satın alır. O kadar ki bunların gerçekten birer taş olduklarına, sahici elmas, yakut ya da zümrüt olduğuna yeminler, belgeler isterler. Bunların sahte olması, gerçekten değerli birer taş olmaması bir felakettir onlar için. Oysa göz bir ayrılık görmedikten sonra bir taş ha gerçek olmuş ha sahte. Ne çıkar bundan? Her ikisinin değeri gözü gören içinde birdir, görmeyen içinde. Ya cimrilere ne demeli? Bu adamlar bir sürü maden parçalarını kullanmak için değil de sadece toplayıp seyretmek için biriktirirler. Bu zavallı zenginlerin duydukları gerçek bir zevk midir yoksa sadece uydurma bir zevk midir? Hele paralarını toprağa gömüp saklayan ve yüzünü bile görmeyen bir insan mutlu bir insan olabilir mi? Bu adam hazinesini görmedikten başka onu yitirme korkusuyla yaşar ve bu korku yüzünden onu da yitirir gerçekten. Çünkü altını gömmek, onu başkalarından çalmak olduğu kadar kendinden de çalmak değil midir? Oysa cimri paralarını gömdü mü, yapacağını yaptı diye etekleri zil çalar keyfinden. Şimdi diyelim ki cimrinin gömdüğü parayı biri gelip çalıyor ve cimri 10 yıl bunu bilmeden yaşıyor. Sorarım size, bu 10 yıl içinde bu paranın varlığı ve yokluğu arasında ne fark vardır? Ha gömülmüş ha çalınmış. İkisi de aynı şeydir onun için. Ütopyalıların uydurma saydığı zevkler arasında av ve kumar zevkleri de vardır. Bunları kendileri bilmez, başkalarından duymuşlardır sadece. Zar atmanın ne keyfi olacağını anlamazlar bir türlü. Bunda bir keyif olsa bile insan aynı şeyi 100 kere tekrarlamaktan bıkar sonunda. Bir sürü köpeğin av peşinde havlaması zevkten çok bıkkınlık vermez mi insana? Bir köpeğin bir tavşanı kovalaması niçin bir tavşanın bir köpeği kovalamasından daha zevkli olsun? Eğer hoşumuza giden kovalamaysa her ikisi de bir kovalamadır. Ama avcılara asıl keyif veren bu değil, bir hayvanın ötekini parçalayıp öldürmesidir. Oysa insan nasıl olur da bu kan dökmeden, güçlünün güçsüzü, zalimin masumu alt etmesinden, azgın bir köpeğin ürkek bir tavşanı parçalamasından zevk duyabilir? İşte bunun için Ütopyalılar avı özgür insanlara yasak etmişler, onlara yaraşır görmedikleri bu işi sadece kasaplara bırakmışlardır ve daha önce söylediğimiz gibi kasaplık da yalnız kölelerin işidir. Hatta onlara göre av hayvanları öldürmenin en aşağılık yoludur. Av dışındaki hayvan öldürme yolları daha dürüst sayılır. Çünkü hayvanları belli bir yarar için öldürmek başka, avcı gibi sadece kan dökme zevki için öldürmek başkadır. Öldürme zevki sadece hayvanları öldürmekte kalsa bile ancak bir zorbalık eğiliminden gelebilir ve bu eğilim zamanla zorbalığın ta kendisi olabilir. Ütopyalılar bütün bu zevkleri ve bunlara benzer daha birçoklarını hoş görürler. Başkaları ne kadar değer verirse versin, tabiata aykırı sayarlar bunları. Bunlar insana ne kadar tatlı bir sarhoşluk verirse versin gerçek bir zevk değildir onlar için. Çünkü derler böylesi zevk tabiattan gelme değil. Bize acıyı tatlı gibi gösteren kötü alışkanlıklardan gelir. Nasıl ki gebe kadınlara zift baldan daha tatlı gelebilir. Oysa hastalık ya da alışkanlığın insanlara verdiği duygular tabiatın gerçek tadını değiştiremez. Bizim duyduğumuz bir tadın hiçbir nesnenin özünü değiştiremeyeceği gibi. Ütopyalılar gerçek zevkleri çeşitli bölümlere ayırırlar. Bunlardan bazıları bedene, bazıları da ruha bağlıdır. Ruhun zevkleri düşüncenin gelişmesinde ve gerçeği görmenin verdiği keyiftedir. Ütopyalılar, lekesiz bir hayatı anmanın zevkiyle ölümden sonraki bir mutluluğu ummanın zevkini de katarlar bunlara. Beden zevklerini ise ikiye ayırırlar. Kimi zevkler duyularımızın üstünde çarçabuk ve besbelli bir etki yaparlar. Çünkü bedenin içindeki ateşin bunalttığı örgenleri yatıştırırlar. Yitirilen güçleri yeniden bulduran su içmek, yemek yemek bu çeşit bir zevk verir. Fizyolojik görevlerin bedende fazlasıyla artan bazı maddeleri dışarıya atması da bu tür bir keyiftir. Bağırsakların salgıları, cinsel boşalmalar, herhangi bir kaşıntının sürtme tırmalama ile giderilmesi gibi. Bitkin örgenleri onaran, acı veren, fazlalıkları atan, beden görevleri dışında başka nedenlerden gelen bir zevk daha vardır. Bu zevki insanın içinde coşan, büyüleyen ve çeken anlaşılmaz bir güç doğurur. Müzikten alınan zevk böylesi bir zevktir işte. Beden zevklerinin ikinci türleri bütün örgenler arasında sürekli bir dengeden yani ağrısız, sızısız bir sağlıktan gelir. Hiçbir yeri ağrımayan insan bir dış etken olmaksızın bile kendiliğinden bir rahatlık duyar. Gerçi bu türlü keyif yeme içmenin verdiği keyiftir gibi duyuları coşturmaz ama bunu daha üstün sayanlar da vardır. Hemen bütün ütopyalılara göre sağlık gerçek mutluluğun temelidir. Çünkü onsuz insan hayatının hiçbir tadı ve hoşluğu kalmaz. Onsuz hiçbir keyfe varılmaz. Onsuz acının dinmesi bile neye yarar? Sağlığı olmayan bir beden bir ölü duyarsızlığı içindedir. Bu konuda Ütopya'da bir çatışma olmuş eskiden. Kimi demiş ki sürekli ve rahat bir sağlık zevk sayılmaz. Çünkü insana dışarıdan gelen etkilerin verdiği belli hazzı duyurmaz. Ama bugün küçük bir azınlık dışında hemen bütün Ütopyalılar sağlığı baş keyif saymaktadırlar. Hasta bir insanın duyduğu acı zevkin amansız düşmanıdır. Hastalıksa sağlığın düşmanı. İster hastalık acının kendisi olsun, ister acı hastalığın özü olsun, sonuçlar bir olduktan sonra ikisi aynı şey demektir. Onun gibi ha sağlık zevkin ta kendisi olmuş, ha onu ister istemez doğuran etken olmuş, sonuç değişmez. Nasıl ateş ister istemez sıcaklık getirirse, tam bir sağlık da insana bir çeşit zevk verir. Ütopyalılara göre yemek yediğimiz zaman olan şudur. Gevşemeye başlayan sağlık besleyici nesnelerin yardımıyla açlığa karşı savaşır. Besinler ilerleyip bu amansız düşmanı kovalar ve insana eski gücünü bulmanın sevincini verirler. Bu savaştan büyük bir zevk duyan sağlık zaferi kazanınca keyiflenmez mi? Savaşta aradığı şey eski gücüydü. Bunu elde edince niçin bir mutluluk duymasın bundan? Sadece uyuşmakla kalsın. Sağlam insanın sağlamlığı bilincine varmayacağı düşüncesini kabul etmez Ütopyalılar. Onlara göre insanın sağlığını bilmemesi için hasta ya da uykuda olması gerekir. Taş kesilmeli ya da kendimizden geçmeliyiz ki pürüzsüz bir sağlığın tadına varmayalım. Bir sarhoşluk bulmayalım sağlıkta. Ütopyalılar düşünce zevklerini her şeyin üstünde görürler. Erdemli olmanın, lekesiz bir hayatın bilincine varmanın zevki en temiz, en özlenir zevkler arasındadır. Bedenin verdiği zevklerin başında sağlık gelir çünkü yeme içme gibi bütün öteki beden zevkleri sağlığın korunmasına yarar sadece. Kendiliğinden değil, hastalığa karşı koydukları için hoş gelirler bize. Akıllı adamın yapacağı şey hastalığı önlemektir. Hasta olduktan sonra ilaç derdine düşmek değil. Acıyı dindirmekten çok önlemeye çalışmalı. Bu düşünceyle Ütopyalılar yoksulluklarını, ilaçları gerektirecek bütün beden zevklerini bol bol tadarlar ama bütün mutluluklarını bu zevklerden beklemezler. Başka türlü insanın mutlu olması hep açlık ve susuzluk içinde bulunmasını ve durmadan yiyip içmesini gerektirirdi. Böyle bir hayat da aşağılık ve çirkin olurdu doğrusu. Beden zevkleri hiçbir zaman katıksız değildir ve hep karşılıkları olan acılarla yan yanadırlar. Açlık daha da güçlü olan yeme zevkinin karşısındadır. İnsan açlığı daha zorlu, daha sürekli olarak duyar. Çünkü açlık zevkten önce doğar ve ancak onunla sona erer. Bu ilkelere dayanan ütopyalılar beden zevklerine sadece zorunlu ve yararlı oldukları ölçüde önem verirler. Bununla beraber onları sevinçle tadar ve hayatı sürdüren görevlere böylesine tatsız keyifler katan tabiat anaya şükrederler. Hastalıklar gibi açlığı ve susuzluğu da her gün zehirli acı ilaçlarla gidermek zorunda kalsaydık ne olurdu halimiz? Ütopyalılar beden güzelliğini, çevikliğini, gürbüzlüğünü yaratılışın en hoş, en mutlu bir armağanı sayarak seve seve geliştirirler. Onlara göre görmenin, duymanın, koku almanın verdiği yalnız insanlara özgü bazı zevkler vardır. Hayvanlar yaratılışın güzelliğine, evrenin şaşırtıcı düzenine bakmaz. Sadece beslenmek için koku alır, ayrıca kokuların tadına varmaz. Sesler arasındaki ilişkileri bilmez, uyuşmaları, uyuşmazlıkları değerlendiremez. Beden isteklerini doyurmada ütopyalılar şu kuralı hiç unutmazlar. Daha büyük bir zevki tatmamıza engel olacak ve sonunda acı getirecekse, her zevkten kaçmalı. Çünkü acı, onlara göre dürüst olmayan her zevkin kaçınılmaz sonudur. Bir başka ilkeleri de şudur, insanlığın mutluluğunu sağlamak için Tanrı'nın bir gün bize sonsuz sevinçler vereceği umuduyla bedenin güzelliğini hor görmek, güçlerini azaltmak, hızını durdurmak, iştahlarımızı oruçla körletmek, kısacası tabiatın nimetlerini tepmek yüksek bir din çabasıdır ama araçsız, boş bir erdem kuruntusu ile ya da belki hiç gelmeyecek yoksulluklara önceden alışmak kaygısıyla insanın bedenine eziyet etmesi, nefsini körletmesi, aşırı bir deliliğe düşmek, kendine yok yere zulüm, tabiata karşı nankörlük etmek, Tanrı'nın verdiklerini ona borçlanmak istemez gibi çiğnemektir. İşte ütopyalıların erdem ve keyif üstüne görüşleri budur. Tanrı insanlara daha başka bir ülkü esinlemezse insanoğlunun bundan daha doğru bir yol bulamayacağı kanısındadırlar. Bu ahlak iyi midir kötü müdür bunun üzerinde durmayacağım. Hem vaktimiz yok hem de amacım bu değil. Ben ütopyayı anlatmak istiyorum size. Övmek değil. Ama şuna da inanıyorum ki ütopya halkın kurumlarıyla ve düzeniyle dünyanın en mutlu devletini kurmuştur. Ütopyalı çevik ve canlıdır. Kısa boylu değilse de göründüğünden çok daha güçlüdür. Ütopya'nın ne toprağı her yerde aynı derece bereketli ne de havası her yerde aynı ölçüde temiz ve sağlamdır. Halk havanın kötü etkilerine karşı tedbir alır, toprağı bilgili bir tarımla değerlendirir. O kadar ki dünyanın hiçbir yerinde daha bol hayvan, daha bereketli ürün görülmemiştir. Hiçbir yerde insan ömrü daha uzun, hastalıklar daha az değildir. Çiftçi yurttaşlar kısır toprakları yeşertmenin yolunu bulmakla kalmazlar. Bazen bütün halk bir araya gelerek taşıma işlerini kolaylaştırmak için ormanları yerlerinden söker, denizin, ırmakların, şehrin yakınlarında yeniden yetiştirirler. Çünkü toprağın ürünleri arasında karadan taşınması en güç olanı odundur. Ütopya halkı hoş sözlü, güler yüzlü, beceriklidir. Vaktini hoş geçirmesini sever ama gereğinde bıkmadan, yılmadan çalışmasını da bilir. Her şeyden çok sevdiği şey kafasını işletmek, geliştirmektir. Adada kaldığımız sırada oralılara eski Yunan kültüründen birkaç söz etmiştik. Onlara Yunan yazarlarını anlatalım, düşüncelerini açıklayalım diye bize nasıl yalvardıklarını görmeliydiniz. Latinlerden fazla konuşmadık çünkü onların yalnız tarihçilerden ve ozanlarından hoşlanacaklarını kestiriyorduk. Yalvarmalarına dayanamayıp işe giriştik ama doğrusunu isterseniz fazla bir şey beklemiyorduk bundan. Gönüllerini hoş etmek istemiştik sadece. Gel gelelim. Birkaç ders sonra kazandığımız başarı, öğrencilerimizin çabası ve gelişmeleri şaşırttı bizi. Harfleri kolaylıkla öğrenip yazıyorlar, kelimeleri tas tamam söylüyorlar, her şeyi çabuk belleyip akıllarında tutuyorlar, yalnızsız çeviriler yapıyorlardı. Şunu da ekleyeyim ki, başlangıçta bu işe kendi hevesleriyle girenlerden bazıları sonradan kurultayın kararıyla bilgilerini derinleştirmeye zorlandılar. Bunlar en seçkin adaylar ve yaşlı başlı meraklılardı. 3 yıl sonunda bu öğrencilerimiz her okuduklarını anlıyor, yalnız bizim gibi yanlış yazılmış metinlerde zorluk çekiyorlardı. Bana sorarsanız Yunancayı bu kadar kolaylıkla öğrenmeleri bu dilin kendilerine pek yabancı gelmemesindendi. Ütopyalılar Yunan soyundan gelmiş olabilir. Gerçi dilleri daha çok Pers diline çalıyorsa da şehirlerinin ve devlet görevlilerinin adları Yunancadır. Ütopya'ya 4. gidişimde bir daha ayrılmaya pek niyetli olmadığım için satılık eşya yerine bir hayli kitap götürmüştüm. Ayrılırken kitaplığımı Ütopyalılara bıraktım. Bu kitaplar arasında Platon'un bütün eserleri, Aristoteles'inkilerin birçokları ve Teforastos'un bitkiler üstüne yazdığı kitap vardı. Bu kitap ne yazık ki yer yer yırtık pırtıktı. Gemide öteye beriye bıraktığım bu kitabı bir maymun bulmuş ve yapraklarını benim gibi çevire çevire hırpalamıştı. Gramercilerden yalnız Lascaris'in kitabını bulabildim Ütopyalılara. Theodoros'unkini götürememiştim. Sözlük olarak yalnız Hesikos ve Diskoros'unkiler vardır. Plutarkos en sevdikleri yazardır. Lukianos'un hoş sözlerine bayılırlar. Ozan olarak Aristofanes, Homeros, Euripides ve küçük harflerle Aldus'un Soflokes'i vardır ellerinde. Tarihçi olarak Tukidides, Herodotos ve Herodianus'u bıraktım onlara. Hekimlik üstüne Hipokrat'ın birkaç eseri vardı. Bir de yol arkadaşım Triclus Apinus'un getirdiği bir kitap, Galien'in Mikroteknesi. Bu iki hekimi Ütopyalılar pek tutarlar. Hekimlik Ütopya'da pek az işe yaradığı halde büyük saygı görür. Çünkü Ütopyalılar hekimliği tabiat felsefesinin en yararlı, en soylu alanlarından biri olarak görürler. Onlara göre hayatın sırlarını çözmeye çalışan hekim büyük zevkleri ermekle kalmaz, hayat mucizesini yaratan yüce ustanın da gözüne girer. Ütopyalıların inancına göre Yaradan dünyadaki büyük ustalar gibi buluşunu insanların göz önüne serer çünkü yaptığı işin büyüklüğünü anlayabilecek olan yalnız insanlardır. Tanrı büyük eserine hayran olanı, onun sırlarını, kurallarını bulmaya çalışanı sever. Yarattığı yüce güzellik karşısında bir hayvan gibi duygusuz, coşkusuz kalan budala insanlara acıyarak bakar. Bilimler ve sanatlara ayırdıkları zamanla kafalarını geliştiren Ütopyalıların teknikte büyük başarılar göstermeleri, rahatlık sağlayacak yararlı buluşlara yatkın olmaları şaşılacak bir şey değildir. Kitap basmasını, kağıt yapmasını bizden öğrendiler ama biz onlara ipuçları vermekle kaldık çünkü her iki sanatın da inceliklerini bilmiyorduk. Aldus baskılarını gösterdik sadece, kağıdın neden yapıldığını, baskı makinesinin nasıl çalıştığını pek üstünkörü anlatabildik. Üst tarafını kendileri kısa zamanda bulup çıkardılar. Eskiden deriler, kabuklar, papirüs yaprakları üstüne yazıyorlardı. Kağıt yapma ve basma işine giriştiler. İlk denemeleri pek parlak olmadı ama yılmadan yaptıkları yüzlerce denemeden sonra tam başarıya ulaştılar. Ellerinde bütün Yunanca metinler olsa hepsini çoğaltacaklardı. Bugün benim bıraktıklarımdan başka kitapları yok. Ama bu kitapları binlerce basmışlardı.